Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Mustafa Kemal Paşa Erzurum'dan Sivas'a gitmek için yola çıkmıştı. Tarih ise 29 Ağustos'tu. Bu bölüme Falih Rıfkı Atay'ın kaleme aldığı Çankaya kitabının 222. sayfasındaki bir yazıyla başlamak istiyorum. İyi dinlemeler. Erzurum'dan Sivas'a gitmek için paraları yoktu. Bir emekli binbaşı bütün parasını ödünç verdi ki 900 liraydı. 100 lira da aralarında toplayarak 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan ayrıldıkları vakit heyeti temsil eden yalnız 5 kişiydiler. 4'ü gelmemişlerdi. Erzincan Boğazı'na geldiklerinde bazı jandarma subay ve erleri otomobilleri durdurup Boğaz'ın Kürt haydutları tarafından tutulmuş olduğunu bildirdiler. Merkezden kuvvet istedikleri için bu kuvvet gelip Boğaz açılıncaya kadar beklemelerini söylediler. Erzincan'a dönecekler, kim bilir ne kadar orada kalacaklardı. Fakat daha büyük tehlike tam gününde Sivas'a varamamaktı. Mustafa Kemal çift mitralyözlü bir otomobili öne katarak hemen yürümek kararını verdi. Ufak tefek ateşlere önem verilmeyecek, vurulanla ölenle uğraşılmayacak, haydutlara yakın karşılaşma olursa hepsi arabalarına atlayıp çarpışacaklar, sağ kalanlar yola devam edeceklerdi. Dadaloğlu'nun yazdığı gibi, ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir. Hiçbir vaka olmadan 2 Eylül akşamı Sivas'a varılmıştı. Şehirde ne kadar fayton ve yaylı araba varsa hepsini karşılayıcılar tutmuşlardı. Yalnız Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden kimse yoktu. Kalabalık arasında Fransız subayının tehdidi üzerine telaşlanan genç Rasim'i görünce Mustafa Kemal, "Gençler için vatan işlerinde ölmek olabilir. Korkmak asla," dedi. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya zaferi nasıl bir kader dönümü olmuşsa, Anadolu'da yeni devletin kuruluşunda Sivas Kongresi'nin o kadar büyük önemi vardır. Falih Rıfkı Atay. Mustafa Kemal 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a geldi. Sivas, milli mücadele liderini emsalsiz sevgi gösterileri ve coşkun bir sevinçle karşıladı. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14'te o zamanlar Mektebi Sultani olarak anılan lise binasının salonunda 38 delegenin iştirakiyle toplandı. Kongre 8 gün devam etti ve 11 Eylül 1919'da heyeti temsiliye seçimini takiben bir beyanname yayınlanarak çalışmalarına son verdi. İlk oturumda yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. Erzurum Kongresi'ni takiben bütün memleketi temsil eden böylesine önemli bir kongrenin özellikle Sivas'ta toplanışı şehrin stratejik durumu ile ilgiliydi. Anadolu'nun ortasına yer alan bu şehrimiz, mütareke şartları gereğince İtilaf devletlerini temsilen bazı subaylar bulunmasına rağmen işgal altında değildi. Ulaşım bakımından Anadolu yollarının birleştiği bir kavşak durumundaydı. O günkü imkanların el verdiği ölçüde çeşitli Anadolu şehirlerine şu veya bu şekilde bağlanabiliyordu. Her ne kadar Fransızlar Adana üzerinden, İngilizler Samsun'dan şehri işgal tehdidinde bulunuyorlarsa da Mustafa Kemal Paşa böyle bir işgalin düşmana çok pahalıya mal olacağını hesaplıyordu. Bütün bu avantajları yanında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Şubesi şehirde oldukça iyi teşkilatlanmıştı. İşte bu şartların oluşturduğu hava içinde gerçekleşen Sivas Kongresi doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine toplanmış bir milli kongredir. Kongrenin 38 üyesinden 31'ini Batı ve Orta Anadolu illerinden gelen üyeler, 7'sini ise Doğu Anadolu illerini temsilen Erzurum Kongresi'nce seçilen heyeti temsiliye oluşturmuştu. Böylece Batı ve Orta Anadolu illerinden seçilen delegelerle Doğu illerini temsilen gelen heyeti temsiliye Sivas Kongresi'ne memleket çapında bir genişlik ve bütünlük kazandırdı. Tarihi bir gerçek olarak belirtmek gerekir ki Sivas Kongresi'nin toplanışı sırasında da Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi İstanbul hükümeti ve idarecileri büyük engeller çıkardılar. Bu sebepledir ki Ankara ve diğer bazı şehirlerimizden valilik baskısı ile delege seçilemedi. Bazı vilayetlerden seçilen delegeler de aynı baskı nedeniyle yola çıkmaktan alıkonuldu. Dolayısıyla kongreye iştirak edemediler. Sivas Kongresi'nin toplanılmaması için Sivas'ta bulunan Fransız jandarma müfettişi Bruno da baskı yaptı. Vali Reşit Paşa ile görüşerek böyle bir kongre gerçekleştiği takdirde Sivas'ın işgal edileceğini ve kongrenin dağıtılacağını bildirdi. İngilizler de Samsun üzerinden Sivas'ı işgal edecekleri tehdidinde bulundular. Fakat Mustafa Kemal'in her güçlüğü aşan azmi önünde bütün bu tehditler sonuçsuz kaldı. İstanbul hükümeti Erzurum Kongresi'ne yaptığı gibi Sivas Kongresi sırasında da bütün gücüyle Mustafa Kemal'i tevkiye yöneltmişti. Anadolu'nun hemen her valisine telgraflar çekilerek Mustafa Kemal'in ne pahasına olursa olsun tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesi isteniyordu. Bunu gerçekleştirmek üzere valiliklere, mutasarrıflıklara yeni atamalar yapıldı. Fakat hiçbir idareci, şahlanan milli irade ve milli hava içinde İstanbul hükümetinin isteklerini yerine getirme cesareti gösteremedi. Sivas Kongresi'nin diğer bir özelliği de delegelerin vatanın kurtuluşu ve milletin mutluluğundan başka hiçbir kişisel maksat izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair kongrede yemin etmeleri olmuştu. Bu suretle milli mücadelenin hiçbir siyasi parti adına yapılmadığı, tamamen milleti ve memleketi kurtarma amacına yönelik bir hareket olduğu açıkça belirtilmiş oluyordu. Mustafa Kemal Atatürk bir takım görüşmeler yapmak için 18 Ekim tarihinde Amasya'ya gitti. 20-22 Ekim 1919 Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin Anadolu'da emin bir yerde toplanması karara bağlandı. Salih Paşa görüşmelerde alınan kararlardan yalnızca Mebusan Meclisi'nin toplanması kararını kabul ettirebilmişti. Mustafa Kemal Paşa, kolordu kumandanlarıyla Sivas'ta bir toplantı yaparak Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da mı yoksa Anadolu'da mı toplanacağı meselesini görüşmek istemişti. 16 Kasım 1919'da Sivas'ta başlayan ve Kasım ayı sonuna kadar süren toplantıya Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşalar, Konya'dan kolordu Erkan-ı Harp Reisi Şemsettin Bey ve Sivas'taki kolordu kumandanı Albay Selahattin Bey katılmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, düşman işgalinde bulunan bir yerde serbestçe toplanmanın mümkün olmayacağını ve meclisin bir tehlikeyle karşılaşacağını belirtmişti. Geçici olarak barışın imzalanmasına kadar meclis, Anadolu'da hükümetin uygun göreceği emin bir yerde toplanmalıydı. Kabine, İstanbul'da ısrar ediyordu. Ali Fuat Paşa, artık İstanbul'un merkezi hükümet olarak kabul edilemeyeceğini, idari ve askeri bakımdan bunun mahsurlarını belirtiyordu. Özellikle demiryolu güzergahı olması itibariyle merkezi hükümet Seyit Gazi veya Eskişehir olmalıdır diyordu. Kazım Karabekir Paşa önce İstanbul ve İngilizlerle bozuşmaktan çekinmiş sonra heyeti temsiliyenin batı ilerisine yakın olması fikrine katılmıştı. Alınan kararda meclisin İstanbul'da toplanması mahzurludur. Bununla birlikte hükümet İstanbul dışında toplanmayı kabul etmiyorsa, memleketi buhrana sevk etmemek için İstanbul'da toplanmak kabul edilmiştir, denildi. Ayrıca İstanbul'da meclis toplandıktan sonra mebusların emniyet içinde serbestçe vazifelerini yapacakları güne kadar heyeti temsiliye vazifesine devam edecektir, kararı alınmıştı. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'nın milli mukavemetin merkezi olacağı fikrini gizli tutarak 18 Aralık 1919 günü Sivas'tan Ankara'ya gitmek üzere ayrıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Kayseri ve Kırşehir güzergahından hareket etmeyi tercih ettiler. Kayseri ve Kırşehir halkı Mustafa Kemal Paşa ile heyetindekileri büyük ilgi göstermişlerdi. Güzergahındakiler Hacı Bektaş köyüne geldiler. Burada Alevi Bektaşi dergahını ziyaret ettiler. Çelebi Cemalettin Efendi tarafından misafir edildiler. Tarikat mensupları Kuvayi Milliye'ye dahil oldular. Heyet, Hacı Bektaş'tan Mucur'a, oradan da 24 Aralık'ta Kırşehir'e geldi. 25 Aralık'ı Kaman'da, 26 Aralık'ı Behnan köyüne geçirdiler. Heyette 3 otomobil bulunmaktaydı. Birinci otomobilde Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, heyeti temsiliye istişare üyesi Ahmet Rüstem ve Yaver Cevat Abbas. İkinci otomobilde heyeti temsiliye üyesi Mazhar Müfit, Hakkı Behiç Bey, Sivas Kongresi delegeleri İbrahim Süreyya Bey ve sekreterler. Üçüncü otomobilde Doktor Binbaşı Refik Saydam Bey, Hüsrev Bey ve hizmetliler vardı. 27 Aralık'ta Ankara'ya geldiler. Sabah saatlerinden itibaren davullar ve zurnalarla bütün Ankara halkı heyeti karşılamaya hazırlanmıştı. Çankaya ve Dikmen tepelerinde hafızlar ezan ve salat okuyorlardı. Köylerden atlı ve kanunlarla binlerce kişi Ankara'ya gelmişti. Hacı Bayram Camii'nin önüne toplanarak dini merasimler yapıldı. Kalabalık bir Seymen alayını Ankara'da bulunan dervişler ile civar köylerden gelen Kızılbaş Bektaşlar takip ediyordu. Bunların arkasında bütün esnaf ve mektepliler yürüyorlardı. Mektepliler istasyon caddesine, Seymen alayının bir kısmı Dikmen bağlarına, bir kısmı Çankaya bağlarına, Kızıl Yokuş eteklerine ve diğer bir kısmı da istasyon yoluna dizilmişlerdi. Seymen alayı Kızılca günlerde kurulurdu. Bu alay yeni devleti kurar, yeni reisi seçerdi. Eski Türk töresinde var olan Seymen Düzülme Ankara civarı köylerindeki Oğuz boyları tarafından korunmuştu. Burada Kızılca Günler tabiri geçti. Bunun anlamı milli felaket günlerinde demekmiş. Ya zaten ülkenin içinde bulunduğu durumda bir felaketten bir fark yok. O yüzden Kızılca günlerde böyle bir alayın kurulması gerçekten güzel olmuş. Seymen efeleri ile Mustafa Kemal Paşa karşılaştığında arabadan indi. Hatırlarını sorup ellerini sıktı. Daha ileride ellerinde palaları ile bekleyen genç zeybekler vardı. Bunlarla da selamlaştı. Mustafa Kemal Paşa, "Arkadaşlar, buraya neden geldiniz?" diye sordu. Efeler, "Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik," dediler. Mustafa Kemal Paşa, "Fikrinizde sabit misiniz?" dedi. Seymen efeler, "And olsun," dediler. Mustafa Kemal Paşa, "Var olun yiğitler, var olun," diye seslendi. Halk, yaşa sesleriyle ve alkışlarla etrafı çınlatıyordu. Jandarma ile 20 kadar polis de buradaydı. Halkın bir kısmı Namazgah tepesine, bir kısmı da istasyon yoluna sıralanmıştı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti azasından Müftü Rıfat Efendi, Binbaşı Fuat Bey, Kınacızade Şakir Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, Toygarzade Ahmet, Ademzade Ahmet, Hatip Ahmet, Küçükzade Ali, Hanifzade Mehmet, Bulgurzade Tevfik Beyler vardı. Dikmen bağlarının eteğinde Eskişehir mevlusu Emin ve Ankara eşrafından Naşit Efendi ile arkadaşları bekliyorlardı. 20. Kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa ve Vali Vekili Yahya Galip Bey Gölbaşı'ndaydılar. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin bulunduğu yerde toplanan heyetten Rıfat Efendi, "Hoş geldiniz, safa geldiniz, kademler getirdiniz, memleketimizi aydınlattınız, canla başla sizinle beraberiz," demişti. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları otomobillerle istasyona doğru ilerlemişlerdi. Mustafa Kemal Paşa gelirken istasyonda bulunan İngiliz kumandanı Mr. Whittle, yağız bir atın üstüne binmiş duruyor, Forbes adlı bir İngiliz fotoğraf çekiyordu. İstasyondan ayrıldıktan sonra şehre doğru ilerlediler. İleride Millet Meclisi olacak binada Fransız bayrağı çekilmişti. Millet bahçesindeki barakalarda bulunan Fransız askerleri de yüksek duvarın üstünden bu manzarayı seyrediyorlardı. Otomobil Karaoğlan'a doğru ilerlemiş ve buradan Hacı Bayram Camii'ne gelmişti. Kurbanlar kesilmiş, dualar edilmiş, Hacı Bayram Veli Türbesi ziyaret edildikten sonra hükümet konağına gidilmişti. 700 piyade, 3000 atlı birlikten oluşan Zeybek alayının önünde 20 zurna ve 50 davul yeri göğü inletmişti. İki sıra haline yürüyen kılıçlı seymenler zaman zaman Zeybek oyunu oynuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, hükümet konağında kendisine sevgi gösterisinde bulunan halka, "Vatandaşlarım, ne şu ne bu kuvvet bizi kurtarabilir. Bizi sizin gibi fedakar ve cesur halkımız kurtaracaktır," şeklinde hitap etti. Kolordu ziyaretinden sonra Ankara Valiliği tarafından ikametlerine tahsis edilen Ziraat Mektebi'ne doğru yola çıkmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar yaklaşık 4 ay boyunca, yani 118 gün, Ziraat Mektebi'nde ikamet etmiş ve kurulan bir telgrafhane vasıtasıyla bütün yurtla teması buradan sağlanmıştı. 28 Aralık'ta Ankara'nın ileri gelenlerine içinde bulunan durumu açıklayan bir konferans verdi. 3 Ocak 1920'den itibaren Ankara'ya gelen mebuslar Paşa ile görüştükten sonra İstanbul'a gitmeye başladılar. Biraz da elimdeki bilgilere dayanarak Atatürk'ün gün gün neler yaptığından bahsedeceğim. 7 Ocak 1920, Atatürk'ün İzmir'i Yunanistan'a katma hazırlıkları üzerine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez heyetlerine bu durumun protesto edilmesini bildiren telgraf çekti. 9 Ocak 1920, Atatürk'ün Yunanlıların resmi veya gayri resmi Aydın vilayetinin kendilerine bağlandığını ilan ihtimaline karşı Yunanlıları memleketten çıkartmak için uygulanacak plan hakkında komutanlara gizli telgraf çekti. 10 Ocak 1920, Hakimiyet-i Milliye gazetesi yayımlanmaya başladı. 11 Ocak 1920, Atatürk'ün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve basına Lloyd George'un İstanbul ve Boğazlarla ilgili düşüncelerini protesto eden telgraf çekti. 14 Ocak 1920, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyeti Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı çekti. 21 Ocak 1920, Atatürk'ün Kazım Karabekir'e İsmet Bey'in Ankara'ya geldiğine dair telgraf çekti. Çekilen telgraf şöyle: "İsmet Bey en nazik ve mühim bir devreye girdiğimizi göz önüne alarak bizi kıymetli çalışmasından yararlandırmak ve bu devrenin gelişmesine kadar Heyeti Temsiliye'de bulunmak üzere gelmiştir. Hep beraber gözlerinizden öperim." 24 Ocak, Atatürk ve Ali Fuat Paşa'nın imzası ile Güney Cephesindeki hareketler ve yapılması gereken hususlar hakkında ilgililere genelge yayımlandı. Kolorduların bu direktife ve evvelce verilen plana göre milli kuvvetleri hemen teşkil ve harekete hazır bulundurmaları lazımdır, dendi. 28 Ocak 1920 tarihli Misak-ı Milli, 6 Nisan 1920 tarihli Anadolu Ajansı'nın kuruluşu ve heyeti temsiliye adına alınan bütün kararlar Ankara'da hazırlandı. Ziraat Mektebi'ndeki ilk günler mali açıdan da bir hayli sıkıntılı geçmişti. Ankara Belediyesi'nin yardımları sayesinde iaşe temin edilmiş fakat sonra para sıkıntısı baş göstermişti. 4 Şubat 1920 tarihinde Atatürk hakkında aldığı madalya ve nişanların kendisine iadesini öngören 29 Aralık 1919 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Padişah Vahdettin tarafından onaylandı. Bunun üzerine Atatürk 5 Şubat 1920'de bazı komutanları ve İstanbul'da Rauf Bey'e genel siyasi durum ve izlenecek yol bakımından görüşlerini bildiren yazı yazdı. Bu sıralarda vatanda bir birlikleşme çabası hakimdi. Örneğin 10 Şubat 1920 tarihinde Atatürk, Maraş'taki mahalli kuvvetlere para yardımında bulunan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne övgü ve teşekkür yazısı. Feci katliamlara, tecavüzlere maruz kalan Maraşlı kardeşlerimizin imdadına koşan fedakar Küvayi Milliye eşrafı hakkında, Sivas hanımlarının yaptıkları gösterilere ve belirtilen hamiyet ve şefkat işaretlerine teşekkürlerimizi sunarız şeklinde bir telgraf çekmiştir. Bunu da örnek olarak gösterebiliriz. 1 Mart 1920'de Atatürk'ün İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri temsilcilerine ve Amerika Yüksek Komiseri Amiral Bristol'a Anadolu'da Ermenilerin öldürüldüğüne dair gerçek dışı haberleri yayınlayan yazısı şöyle: "Bu uydurma Ermeni kırımı meselesi ve tüm dünyayı aldatmak için yaratılan bu kin ve hırs ürünü propagandaların niteliği hakkında uygarlık ve insanlık dünyasının bir kere daha aydınlatılması ve bu suretle haksızlığa uğramış Türk ulusunun iğrenç ve alçakça bir suçlamadan arındırılması için İtilaf Devletleri ile Amerika hükümetinin adaletseverlik duygularına müracaat ediyoruz. Aynı gece İngilizlere silah teslim edilmemesi ve silah depolarının memleketin iç kısımlara nakledilmesi hakkında 1. Kolordu Komutanlığı'na telgraf çekti. O sıralar Ahmet Anzavur ayaklanması ile başa çıkılmaya çalışıyordu. Ankara 1917'de büyük bir yangın geçirmişti. O yıllarda harap, ağaçsız, suyu yetersiz, sıtma ile mücadele edilen kalenin etrafında bir şehir görüntüsüne sahipti. 29 Ekim 1919'da Ankara'da Ankara Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyet halktan temin ettiği 1000 lirayı Mustafa Kemal Paşa'ya bu sıkıntılı günlerde teslim etti. Heyeti temsiliye için ilk 6 ayda 2630 küsür lira, açılacak yeni meclis binasının tamiri için 5068 lira harcadı. Milli mücadelenin halka anlatılması için oluşturulan işrat heyetlerinin başkanı Mehmet Akif Bey'e 20 bin kuruş verildi. Ankara, o günkü yokluğu içinde milli mücadele için 912.340 lira harcamıştı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali Ankara'yı ön plana çıkardı. İstanbul'un işgal edildiği tarihten meclisin açıldığı tarihe kadar gece gündüz telgraf başında çalıştı. İşgali protesto etti. İstanbul'un işgalini protesto ederken diğer taraftan Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin açılışını duyurmuştu. 23 Nisan 1920'de saat 13.45'te Ankara'da yeni meclisin açılışı Ankara'yı tam anlamıyla bir merkez durumuna getiriyordu. Atatürk, Ankara'nın kendisini karşılayışını ve milli mukavemet merkezi olarak milli mücadeledeki yerini şu sözlerle ifade etmiştir: "İstiklal mücadelesi tarihinde Ankara namı en aziz bir mevkii muhafaza edecektir. Bazılarımız iktihamı hemen gayrimümkün zannedilen bu müşkilat karşısında sizler bir dakika tereddüt etmediniz. 3 sene mukaddem Sivas'tan Ankara'ya ayak bastığım zaman bir misalini geçen gün dahi göstermiş olduğunuz samimi ve kalbi tezahürat ile beni kollarınız arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatanı cesaret sayesinde ecnebi müdahalesiyle İstanbul'da kapatılmış olan Meclis-i Mebusan daha vasi bir salahiyet ve şanı milliyet layık bir istiklal ile Ankara'da açmak mümkün oldu. Büyük Millet Meclisi sizin muhiti hemasetinizde bir ferva istiklal mücadelesine devam edebilmiştir. Binaenaleyh Ankara hemşehrilerimizin bu istiklali vatan mücadelesinde ayrı bir hisse-i şerifi vardır. Biz de bu bölümü Atatürk'ün bu konuşması ile noktalayalım. Tarihler 23 Nisan 1920. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.